Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala rasulina Muhammedin salavat. Dersimize başlarken şu hadis-i şerifi Cenab-ı Hak kalbime ilka eyledi. Bu hadisle başlayalım mı? Yaptığımız işin önemine binaen. Enes bin Malik Hazretlerinden nakledilmiş. Efendimiz'e sual edilmiş. Ya Resulallah, eyyül a'malu efdal. En faziletli amel hangi ameldir? Biz hangi amel ile Rabbimizin rızasına ulaşmaya çalışalım? Efendimiz buyurmuş, el ilmu billah subhane. Allah'ı bilmektir. Sahabeler sormuş, eyyül ilmu turid, hangi ilmi kastediyorsun? Efendimiz buyurmuş, el ilmu billah ze ve celle, Allah'ı bilmeyi kastediyor. Bakın, sahabeler bir daha sormuş. Mealen, ya Resulallah, biz sana amelden sorduk. Sen bize ilimden bahsettin. Yani bizim sorumuz hangi ilim faziletlidir değildi. Hangi amel faziletliydi? Sual olarak ya namaz, zekat, hac, tavaf gibi bir cevap gelmeliydi. Ama sen bize amelden değil, ilimden bahsettin. Efendimiz buyurmuş mealen. Muhakkak ki az amel, Allah bilgisiyle kişiye fayda verir. Ancak çok amel, Allah bilgisi olmadan kişiye fayda verir. Demek ki bizler bu mütalalarımızda az amelimizi faydalı bir hale getirecek bir iş ile uğraşıyoruz. Rabbimizi tanımaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak inşallah bu sohbetlerimizden razı olur. Şu cümlede kalmıştık. Mahaza, bununla beraber tohum olacak bir habbe veya bir çekirdekteki garip, acip, muntazam vaziyete bakınız ki o habbe tohumu olacak cismin bütün eczasıyla münasebettar olduğu gibi. Evet, şimdi üstadımız tohumda bize tefekkür ettirecek bir çekirdek. Bu çekirdeğin, bu tohumun, bu habbenin üç şeyle münasebeti, üç şeyle alakası ve bu üç şeye karşı vazifesi var. Bu üç şeyden birincisi kendi cismiyle alakadar. Şimdi o tohumu, o çekirdeği toprağa attık. Ondan bir çiçek çıktı, bir ağaç çıktı. Kendi cismiyle alakadar, yani o çiçeğin ve o ağacın bütün planı, bütün programı, o çiçeğin neresinde hangi yaprak çıkacak, hangi meyve çıkacak, hangi çiçek çıkacak, nerede kaydedilmiş? O tohumda. Ve subhanallah. Adeta o tohum, o ağacın bir fihristesi olmuş. O çiçeğin bir misali musaggarı, küçültülmüş bir misali olmuş. Demek ki birinci münasebet, o tohumun ve o çekirdeğin kendi ağacıyla, kendi çiçeğiyle münasebeti. İkinci münasebet, nev'iyle, yani ebnai cinsiyle. kendi cinsinin fertleriyle de alakadar. Tabi birçok alakadarlık vardır. Biz tefekkür edebilmek için bir tanesine bakalım. Bahar mevsimi geldiğinde değil mi? Çiçekler açıyor. Bir tohum farklı bir zamanda da toprağa atılsa çok ilginç. Kendi cinsiyle aynı zamanda çiçeğe dönüyor. Sebebi şu. Tohumlar, çiçekler nasıl çoğalıyor? Çiçekler nasıl çoğalıyor? Üstüne konan böcekler, kelebekler, bal arıları onun polen tozunu alıyor, başka bir çiçeğe taşıyor. Bu şekilde aşılanma meydana geliyor. Aynı zamanda açılmalı ve çiçek olmalı ki cinsi devam etsin. Aşılanma meydana gelsin. İşte cinsinin devam edebilmesi için, aşılanmanın meydana gelebilmesi için toprağa geç bile düşse kendi kardeşleriyle aynı anda çiçek oluyor. Sorumuz şu. Kendi kardeşlerinin açılma vaktini nereden biliyor? Onları nasıl görüyor? Onlarla nasıl konuşuyor? Hadi biliyor. Gözü var, ilmi var. Aralarında bir irtibat, bir konuşma var. İkinci sorumuz. Peki daha çabuk çiçek olmayı nasıl sağlıyor? Yani bu süreci nasıl hızlandırıyor? Hadi hızlandırma özelliği de var. Kudreti var. Bunu yapabiliyor. Üçüncü sorumuz. Bunu niye yapıyor? Bu kadar hummalı bir faaliyet niçin? Yani kendi yaşayıp öldükten sonra cinsi, nevi devam etse ona ne fayda, etmese ona ne zarar? Bunu niçin yapıyor? Bakın bunlar eğer Allah ile izah edilemezse fennin, ilmin, tekniğin cevabını bulamayacağı şeyler. Hatta bir bilgi daha. Bu da ilginç bir bilgi. Üstadımız burada münasebetten bahsediyor ya. Bu tefekkürü de yapalım. Bir böcek bir çiçeğe kondu. O ovadaki, o bahçedeki aynı cins çiçekler bitmedikçe başka bir çiçeğe konmuyor. Mesela işte güle kondu, papatyaya kondu. Papatyanın yanında mesela menekşe olsun. Ve diğer papatya mesela 3-4 metre uzakta olsun. O papatyaya gidiyor, ona uçuyor. Ne zaman bütün papatyalar, bütün laleler, bütün güller bitiyor, bu sefer başka bir çiçeğe konuyor. Niçin? Çünkü papatyadan aldığı polen tozlarını aşılanma için başka bir papatyaya bulaştırmalı. Güle bulaştırırsa aşılanma olmuyor. Her çiçek kendi cinsinin, kendi cinsinin efradını polen tozuyla aşılanıyor. Bak biz bunu daha yeni öğrendik değil mi? Peki bir böcek bunu nasıl öğrendi? Hadi öğrendi, ilmi var. Tamam da bu zahmete niye katlanıyor? Zaten bir böcek yaşasa yaşasa 3 gün yaşar, 5 gün yaşar. 3-5 günde bu çiçekle ona yeter. Bu hummalı faaliyet niçin? Üstadımız diyor ki işte bir tohuma bak, bir çekirdeğe bak, bir. O çekirdeği evvela o çiçek ile münasebetin ilişkisini tefekkür et. Sonra tefekkür boyutunu biraz daha genişlet. O çiçeğin kendi cinsiyle olan münasebetlerine bak. Sonra tefekkür boyutunu biraz daha geliştir. Üçüncü münasebete geç. Ve bütün mevcudat ile münasebetler var. Çiçek yaratılırken tek başına planlanmamış ki su ile Bulut ile bir münasebeti var. Buluttan o suyu almalı. Güneş ile bir münasebeti var. Toprak ile bir münasebeti var. Havanın zerreleri ile bir münasebeti var. Demek ki yani üstadımız şunu yapmaya çalışıyor. Kainat parçalanamaz bir bütündür. Şu denilemez. Şu falanca zatın ama burası falanca zat. O bahçe başka birisinin. Evet, kainat icatta ve yaratılmada bölünemez. Bir tohum kiminse o tohumdan çıkan çiçek onundur. O çiçek kiminse o çiçeğin bütün efradı onundur. O çiçeğin bütün efradı kiminse kainat da onundur. Çünkü bir tohumun kendi çiçeğiyle, o çiçeğin cinsleri ile ve kainatın tamamı ile alakaları, münasebetleri vardır. Bu alakaları ve bu münasebetleri yaratamayan bir tohuma sahiplik iddiasında bulunamaz. Münasebetler olduğu gibi başka neyi var? O münasebetlerin nispetinde vazifeleri vardır. Ve subhanallah. Mesela çiçeğin kendi cinsiyle münasebetini ve vazifesini tefekkür ettik bir maddede. Şu cümleyi tefekkür edelim. Bir de vazifesi var. Vazifesi. Ne yaptım? Oksijeni aldım. Karbondioksit gazını verdim. Bütün insanlar, canlılar değil mi? Hayvanat bunu yapıyor. Peki bu karbondioksit gazını atmosferden hangi sebep temizliyor? Çiçekler. Onlar da karbondioksit gazını alıyorlar, oksijen veriyorlar. Eğer atmosferdeki karbondioksit gazı çoğalırsa onların teneffüsü çoğalmaya başlıyor. Azalırsa azalmaya başlıyor. Yine sorularımız aynı bir. Biz belki bu yaşımıza kadar hangi gazı aldığımızı, hangi gazı verdiğimizi bilmiyoruz. Bir çiçek bunu nasıl biliyor? İki, hadi biliyor. Şu hayatın devamı için karbondioksit gazının oksijen gazına çevrilmesi lazım. Hadi bunu biliyor. Bunu nasıl yapıyor? Kendi vücudunda bu tahvili, tebdili yapacak makineyi, fabrikayı nasıl kurmuş? Hadi bunu da kurdu. Üç, peki bu ölçümü nasıl yapıyor? Yani bu aletleri, cihazatı nereden bulmuş? Ölçüm yapabilecek bir ilmi nereden tahsil etmiş? Hadi bunu da biliyor. Bu ilmi de tahsil etmiş. Dört, bunu niçin yapıyor? Bizim hayatımızın devamı onun için niçin önemli? Yani onun bu merhameti ve bu şefkati nereden geliyor? Görüyor musunuz? Cenab-ı Hak inkar edildiği zaman bir çiçeğe nasıl bir ilim, fabrikalar sahibi, nasıl bir kudret ve zenginlik, merhamet sahibi, şefkat sahibi bir rahimiyet vermek lazım geliyor. O zaman Cenab-ı Hakk'a karşı yapacağımız secdeyi ona yapmak lazım. Niye? Bu kadar zengin zata, bu kadar cömerte, bu kadar kudret sahibine ve bu kadar merhamet sahibine secde edilir. Ve subhanallah. Bir tohumda yaptığımız tefekkür. Şimdi demek ki yani kıssadan benim birinci istem şu. Kainat bir kitap. Hikmetle yazılmış mücessem bir kitap. Bu kitabı tefekkür etmeli. Biz şu anda kainat kitabının noktası hükmündeki tohumu tefekkür ediyoruz. Kainat bir kitap olsa değil mi? Şu alem o kitabın bir bölümü olur şu dünya. Bir gül, bir ağaç bu kitabın kelimesinin bir harfi olsa bir çekirdek noktası olur. Bir çekirdekte bile muhteşem ve muntazam acayip haller var. İkinci kıssadan hissem şu. Risale-i Nur'dan daha fazla istifade edebilmek için maddi ilimlere ait kitaplar okumalıyım. Astronomiden, kimyadan, fizikten, matematikten, coğrafyadan ve keza malumatım olmalı, bilgim olmalı ki tefekkür edebileyim. Şimdi bizim bu bölümde yaptığımız tefekkürü acaba bir botanikçi nasıl yapardı? Değil mi? Bizden çok daha yüksek bir pencerede, dairede yapardı. Niye? Çünkü o tohumu bizden daha iyi biliyor. Çiçeklerin birbiriyle olan münasebetini bizden daha iyi biliyor. O çiçeğin şu aleme karşı vazifelerini bizden daha iyi biliyor. O zaman ne olur? Onun tefekkür zenginliği bizden daha fazla olur. O zaman boş kaldıkça coğrafya gibi, astronomi gibi, fizik gibi ilimlerden hülasa ve öz bilgilerin yazılı olduğu kitapları almak, o kitaptan tefekkür edebileceğimiz bilgileri böyle altını çizmek ve o bilgileri mümkünse ezberlemek lazım. Şimdi tohumu tefekkür ettik. Her ne kadar biz bu tefekkürümüzde Cenab-ı Hakk'a pencereler açtık ama üstadımız açmadı şu ana kadar. Dedi ki tohuma bak. Tohumun bu üç şeyle münasebetini, vazifelerini gör. Ama bu yetiyor mu? Yetmiyor. Ne yapmak lazım şimdi? Cenab-ı Hakk'a vasıl olmak lazım. Şimdi üstadımız bize tefekkür ettiği üç ciheti Cenab-ı Hakk'a bağlıyor. Eğer o tohumcuk habbenin kadir-i mutlaktan, kadir-i mutlak manası ne? Kadir güçlü ama mutlak. Gücünde bir sınır yok. Kadir-i mutlakın zıttı ne? Kadir-i mukayyet. Kayıtlı güçlü. Biz neyiz? Hani kadir-i mukayyediz. Gücümüze bir sınır var. Bu aileyi kaldırabiliyor ama bir arabayı kaldıramam. Gücümde bir sınır var. Ama Allah'ın gücü nasıl? Mutlak, sınırsız. Rabbimiz için bir çiçeği yaratmak ile cenneti yaratmak arasında hiçbir fark yoktu. Rabbimiz için bir sineğin kanadını yoktan icat etmek ile öldükten sonra bütün insanları kabirden çıkartmak, onları icat etmek arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü gücü sınırsızdır. İşte bu tohumun halleri, bu tohumun icadı, halkı, gücü sınırsız olan Rabbimizden nisbeti kesilip, bunu Allah yapmadı haşa, kendi nefsine isnat edilirse, bu tohum bu işleri kendi kendine yapıyor. Bu intizamı kendi kendine kurdu. Bütün bu tedbir ve tasarruf bizzat tohuma aittir denilirse, yani kendi kendine olmuştur denilirse, her bir tohumda ne lazım? Bu icraatı, faaliyeti yapabilmesi için her şeyi görecek bir gözün. Ya kendi cinsini görmeli, cinsinin bütün efradını görmeli, kainatı görmeli. Böyle bir gözün ve her şeye muhit, her şeyi kuşatan bir ilmin bulunmasına itikat etmek lazım gelir. Ve subhanallah. Eğer haşa ve kella Cenab-ı Hak inkar edilirse o tohumdaki bu faaliyeti icra edebilmek için bu faaliyeti izah edebilmek için bu tohum her şeyi görüyor, her şeyi biliyor. Böyle bir gözü ve böyle bir ilmi vardır demek lazım gelir. Peki sadece üstadımız göz ve ilmi isnat etmiş. Yeter mi? Elbette yetmez. Merhameti olması lazım gelir izah ettik. Kudreti olması lazım gelir izah ettik. Hikmeti olması lazım gelir izah ettik. Ve dünkü dersimizi hatırlayın. Cenab-ı Hakk'a ait bütün isim ve sıfatların o tohumda var olması lazım gelir. Ve subhanallah. Yani bir tek Allah'ı inkar etmeye bedel kainattaki bütün tohumlara ilahlık sıfatlarını vermesi lazım gelir. Lazım gelir ki bu icraatı, bu muntazam, garip, acayip faaliyeti izah edebilsin. Bu ise sabık temsilde, dünkü dersimizde bu temsil okumuştuk. Güneş misali vardı. Her bir şeffaf zerrede hakiki bir şemsin, güneşin vücudunu, varlığını iddia etmek gibi gülünç bir hamakattır, ahmaklıktır. Yani bir daha izah etsek, güneş bütün şeffaf eşyada, her bir damlada, hatta semanın yıldızlarında ışığı ile, yedi rengi ile ve sıcaklığı ile bulunur. İşte ne yaptı? Güneş doğdu. Penceremiz güneşin aksini bize gösterdi. Eğer biz gökyüzündeki güneşi inkar edersek, penceremizdeki ışığı, sıcaklığı neyle izah edeceğiz? O zaman bu sıcaklığa, bu yedi rengi, efendim ısıya, ışığa bir sahip, bir malik bulunmalı. Güneşi inkar ettik. Peki bunun sahibi kim? O zaman demeliyiz ki bu ışığın sahibi bu camdır. Ancak bunu demekle iş bitmiyor. Çünkü böyle bir ışık, böyle bir sıcaklık ancak ve ancak güneş gibi bir cisimden meydana gelebilir. Yani dünyadan 1.300.000 defa dağdan daha büyük. Dünyadan 1.300.000 defa daha büyük. Merkez sıcaklığı 20 milyon santigrat olan bir cisimden bu ışığı ve sıcaklık meydana gelebilir. Güneşi inkar ettiğimizde o zaman camı bu sıfatlar ile vasıflandırmamız lazım. Başka bir ifadeyle hakiki bir güneşin camın içinde bulunduğunu kabul etmek lazım ki. Güneş ne kadar cismi aydınlatmışsa o kadar cismin içinde hakiki bir güneşin varlığını kabul etmek ile ancak bu sıcaklığı, bu aydınlığı, bu yedi rengi izah edebiliriz. O zaman bir tek güneşi inkar etmekle iş bitmiyor. Su damlaları ve şeffaf eşya adedince güneşleri kabul etmek ile bizim inkarımız neticeleniyor. Aynen bunun gibi tek bir Allah inkar etmekle eşya izah edilemiyor. Cenab-ı Hak inkar edildiğinde biraz evvel tefekkür ettik. Şu alemde intizamlı, acayip, sanatlı faaliyetler var. Bu faaliyetler neyle izah edilecek? Bu faaliyetlerin vücut bulması, devam etmesi için faalinde her şeyi görebilecek bir göz, her şeyi kuşatan bir ilim, sonsuz bir kudret, hikmet, efendim merhamet gibi sıfatlar lazım. Bu sıfattan sahibi kim? O zaman nasıl güneşi inkar ettiğimizde güneşin sıfatlarını, yani ışığını, yedi rengini şeffaf eşyaya verdik. Allah'ı da inkar ettiğimizde haşa ve kella Allah'ın isim ve sıfatlarını tohumlara, atomlara, çiçeklere, cansız varlıklara vermek zorunda kalırız. Bir tek Allah'ın varlığını kabul etmeyişimizin, inkarımızın neticesi kainattaki tohumlar kadar, efendim çekirdekler ve atomlar kadar batıl ilahların varlığını kabul etmekle neticelenir. Üstadımız çok yüksek bir delilden bahsediyor. Bu delil Ayet-el Kübra'nın başında da geçiyor. Ve Ayet-el Kübra eseri benim 20 sene önce okuduğum ilk eser. Risale-i Nur'a giriş kapı benim Ayet-el Kübra. Bu delili orada bulup anlamaya çalıştığımda demiştim ki bir hazine buldum. Bir hazine buldum. Yani bu kadar yüksek bir delildi. Hatta bu delili bir sohbette izah ederken yanımda bir kardeşimiz vardı. Şöyle bir "Ah" dedi dersin arasında. Ders bitti. Sordum. Dedim ki niye bir şöyle derinden bir yani "Oh" çektin? Dedi ki 20 yıldır içimde olan bir şüpheden kurtuldum. Ona şükrettim. Ve subhanallah. Devam edelim. Dördüncü lem'a. Bir kitap el yazısıyla yazılırsa neye ihtiyaç var? Yalnız bir adama, bir katibe ve bir kaleme ihtiyaç vardır. Evet. Bir kitap el yazısıyla yazılırsa bir katip ve bir kalem olsa kafidir. Fakat matbaada basılırsa o zaman ne lazım? Kaleme mukabil kalem işini gören çok demir kalemler lazımdır. Matbaayı görmeyenler için küçük bir matbaa olan daktiloyu düşünsek değil mi? Her harfe mukabil kalem işini gören pek çok demir kalemler lazım. Her harfe farklı bir demir kalem. O zaman şöyle bir tefekkür edelim. Öyle bir kitap yazacağız ki mesela bu kitabın 1 milyon farklı harfi var diyelim. O zaman bu kitap matbaada basılacaksa neye ihtiyaç var? 1 milyon farklı demir kalemi. Peki öyle bir kitap ki 100 milyon farklı içinde harf var. O zaman neye ihtiyaç var? 100 milyon farklı demir kalemi ihtiyaç var. Birazdan üstadımız bu misalin hakikatini anlatırken bu manaya tefekkür edeceğiz. Ve o demir harfleri yapmak için, sırf demir harfler lazım değil. O demir harfleri kim yapacak? Ustalar lazım. Başka ne lazım? Alet, edavat lazım. Başka ne lazım? Mürettipler lazım. Mürettip, matbaadaki harfleri ve yazıyı yerine dizen kişi. Allah Allah. İşte bunlar gibi çok şeylere ihtiyaç olur. Üstadımız burada şunu yapmaya çalışıyor. Yani bir kitabın bir katipten çıkması ne kadar kolay. Tek lazım olan o katibe bir kalemdir. Ama katibi inkar edip o kitabı matbaada basmaya çalışırsak evvela her bir harfine mukabil demir bir kalem lazım. İki, o demir kalemi yapacak ustalar lazım. Üç, ustaların yapabilmesi için demir lazım, alet, edavat lazım. Dört, bu alet ve edavatları o sayfaya dizecek mürettipler lazım. Kitap büyük bir kitapsa, içinde milyonlarca, milyarlarca farklı harf varsa ve subhanallah, binlerce ustaya ve subhanallah, böyle fabrikalara sığmayan alet ve edevata yine binlerce mürettebe ihtiyaç var. Yani biz bir kitabın izahını, bir kitabın vücudunu izah ederken bir katibi göstersek ne kadar kolay. Ama matbaayı gösterirsek izah etmek o kadar zor. Şimdi temsilden hakikate çıkalım. Bu temsildeki kalem ne? Bu temsildeki katip kim? Bu temsildeki kitap ne? Kitap, kezalik şu kitabı kainatta yazılı. O zaman elimizdeki kalemle yukarıdaki temsildeki kitaptan şu kitabı kainata bir ok çizin. Temsilde anlatılan kitap, şu kitabı kainat olan şu aleme işaret ediliyor. Bu alem bir kitap. Kitabın nesi var? Yazılı satırlar, kelimeler ve harfleri var. Peki acaba tefekkür etsek, kainat bir kitap olsa bunun satırı ne olabilir? Mesela dünya bu kitabın bir satırı olabilir. Güneş başka bir satır. Ay başka bir satır. Bizim galaksimizde sadece Samanyolu galaksisinde 250 milyar yıldız var. Demek ki 250 milyar satır var yani. Kainatta böyle kaç galaksi olduğu bilinmiyor. Şu anda keşfedilen yıldızların sayısını şöyle izah etmişler. Kainattaki dünyadaki bütün insanlar, 7 milyar insan, hepsinin eline bir torba versek, bunlar yemeyecek, içmeyecek, uyumayacak. Saniyede bir yıldızı kopartıp torbalarına koyacaklar. Şu anda keşfedilen yıldızların torbalara girmesi için dünyadaki bütün insanlar saniyede bir yıldız kopartmak şartıyla 100 bin seneye ihtiyaç var. 100 bin sene. Bu kadar çok yıldız. Ve belki de bu şu kainatın milyonda bir. İşte demek ki bu kainat kitabında bu kadar çok satır var. Dünya bir satır olsa o zaman mesela deniz bir kelime olur. Dağ bir kelime olur. O denizdeki bir balık, o dağdaki bir ağaç da harf olur. Başka bir tefekkür yapsak, o zaman mesela bütün yıldızlar bir bölüm olsa, yani dünyaya biz satır cihetiyle baktık, böyle bakmayalım. Dünya bir satır değil, dünya bir bab olsun. O zaman her bir nev satır olabilir. 1 milyon nev var. Üstadımız 350 bin demiş. Şu anda bu sayı 1 milyona ulaştı. 1 milyon nev var. Her nev bir satır olabilir. Her nev. Mesela elma ağaçları bir satır ya. Tek bir elma ağacı bir kelime olabilir değil mi? Bir kelime. O ağacın meyvesi, çiçeği, yaprağı da bir harf olabilir. Şimdi acaba üstadımız bu efendim detaya niçin girmiş ve niçin ben tefekkür edip ettirmeye çalışıyorum? Şundan dolayı birazdan diyecek ki işte böyle bir kitabı Allah'a isnat etmezsek, tabiata isnat edersek ne kadar usta, ne kadar alet ve davat, ne kadar kalem hükmünde demir kalemler lazım, buna kıyas edin. Üstadım şu anda kainat kitabının büyüklüğünden bahsediyor. Önce bir büyüklüğü göz önüne veriyor ki bu kitabı Allah yazdı dersen kurtulursun, izah edebilirsin. Ama Allah'ı inkar edersen Ya bu kitaptaki bölümleri, satırları, kelimeleri ve harfleri bir bak. Hem şöyle yani düşünün. Diyelim ki işte sinekler kelime, bir tek sinek bir harf. Ama bakın öyle bir harf ki bu. Hiçbir harfe benzemiyor. Bu kelimedeki hiçbir harf birbirine benzemiyor. Şimdi sinekler bir kelime olsa, bu kelimenin kaç harfi var? Yani trilyonlarla ifade edilebilir mi? Edilemez. Bu kadar çok harf var. Sineğin ne bir kanadı, gözü, ne de başka bir uzvu, başka bir sineğin uzvuna benzemez. O zaman ne lazım? Her bir hani harf için farklı bir demir kalem lazım. Böyle bir matbaayı düşünebiliyor musunuz? Yeryüzü böyle bir matbaa içine alamaz bu büyüklüğü. Şimdi adımı şimdi tekrar döndüm. İzah ediyorum. O zaman misalde kitaptan maksat ne? Kainat kitabı. Bu kitabın satırları var. Kelimeler, harfleri var. Peki misaldeki yalnız bir adama verirse demiştik. Bir usta, bir katibe verirse. O katipten maksat kim? Bir vahidi ahad. Yani Allah. Misale bir daha bakalım. Yalnız bir adama verirse bir kaleme ihtiyaç var. Kainat kitabı da Allah'a verirse bir kaleme ihtiyaç var. O kalem ne? Kalemi kudretiyle yazılmış olduğu cihete hükmeden. O kalem de Allah'ın kudret kalemi. Şu kainat kitabını Cenab-ı Hakk'a versek, Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve onun kudret kaleminin varlığını kabul etmek ile şu alemi izah edebiliyoruz. İşte bu cihete hükmeden adam pek rahat ve kolay ve makul bir yola suluk etmiş olur. Ne kadar kolaydır bu kitabın izahı. Fakat o yazıları, o harfleri, yani eşyayı, yani varlıkları tabiata ve esbaba isnat eden herifler, yani ateistler, kafirler, münkirler, tabiat yaptı. Bunlar imtina, imkansızlık ve muhalin en suhubetli, en güç, en zor ve çıkmaz yoluna zehab etmiş olurlar, girmiş olurlar. Nasıl izah edecekler bu eşyayı? Çünkü bu yola zehab edenler için Allah inkar edip şu eşyayı, şu varlıkları tabiat yaptı diyenler için tek bir zihayatın, tek bir hayat sahibinin, tek bir çiçeğin, tek bir sineğin tap ve bastırılması için eksel kainatın tabına, basımına lazım olan teçhizat lazımdır. Bu ise vehmin kabul edemediği bir hurafedir. Yani son cümlemiz şu. Üstadımızın bir misali var Tabiat Risalesi'nde. Bir askeriye düşünün. İçinde binlerce asker olsun. Binlerce askerin giyimini, silahını, botunu, teçhizatını bir fabrikaya versek. Bir fabrikaya versek o zaman çok kolaydı. Bütün askerlerin giydirilmesi bir askerin giydirilmesi kadar kolaydı. Öyle yapmayıp tevhidi bozsak, o fabrikayı inkar edip her askerin kendi başına o teçhizata, o elbiselere sahip olduğunu kabul etsek, o zaman ne lazım? Her bir asker için bir fabrika lazım. Bakın, bütün askeriyedeki askerlerin teçhizat ve giyimi için ne lazım ise, tek bir asker için de o lazım. Yani ben dün buraya not almışım. Büyük için lazım olan, gerekli olan şeyler, küçük için de gereklidir. Yani bütün askeriyedeki askerleri cihazlandırmak için ne yapman gerekiyorsa, Tek bir askeri düşündüğümüzde aynı şeyi onun içinde yapmak zorundasın. O zaman bütün askerlerin teçhizatını tek bir fabrikaya verse, yüz binlerce askerin giyinmesi, cihazlanması tek bir asker gibi kolaydı. Yok. O fabrikayı inkar etsen, o zaman sana askerler adedince fabrikalar, makineler, cihazlar lazım gelir. Şimdi aynı bu misaldeki gibi, burasını bir daha tefekkür edelim. Şu kainatı Allah yarattı. Kudret kalemiyle satırlarını yazdı, kelimelerini yazdı, harflerini yazdı. Ne kadar kolay, elhamdülillah. Haşa ve kella, Allah inkar edildi. Şu eşyayı tabiat icat etti. Peki, o zaman bu kitabın bütün satırlarını, kelimelerini, harflerini tabiat yaratmak zorunda. Peki acaba demin bahsettik ya, bu kitabın kaç satırı var? Kaç kelimesi var? Kaç harfi var? İnsan bu kitabın bir kelimesi olsa, ben o kelimenin bir harfiyim. Acaba Hazreti Adem'den kıyamete kadar kaç harf yaratıldı? Ve öyle bir harfim ki, kelimem olan insan nevinin hiçbir harfine benzemiyor. O zaman beni yazabilmek için bana ait, bana özel demir kalemleri olmalı. Bana özel kalıpları olmalı. Fesubhanallah. Tek bir kelime, yani insan kelimesini yazabilmek için acaba tabiatta kaç demir kalem olmalı? Herhalde milyarlarla ifade edilemez. Ben evet bir harfim ama bana kelime cihetiyle baksanız benim kaşım bir harf, benim gözüm bir harf, benim parmağım bir harf. Bu harfler bu kelime başka hiçbir kelimedeki harfe benzemiyor. Her bir göz için yine bir demir kalem lazım. Her bir kaş için yine bir demir kalem lazım. Ağaçları tefekkür edin. Hiçbir ağacın yaprakları başka bir ağacın yapraklarına benzemiyor. Hatta ağacın kendi yaprakları bile birbiri arasında birbirine benzemiyor. Ne kadar demir kalem lazım? Her bir yaprak için bir kalıp lazım. Yağmur damlalarını düşünün. Kar tanelerini düşünün, parmak izini düşünün, hiçbiri birbirine benzemez. O zaman yaratılmış ve yaratılacak bütün yağmur damlaları için bir kalıp, buradan yola çıkarsak demir bir kalem lazım. Kardeşlerim, zürafaların, zebraların noktaları bile birbirine benzemiyor. Fesubhan. Bu eşyayı tabiat ile nasıl izah ederiz? Burada tefekkür ettiğimiz, mütalaa ettiğimiz delili Rabbimiz bize ihsan etti. 300 dakikalık Ateizmi Yıkan Gerçekler adı altında bir eseri biz montajladık. Burada yaptığımız tefekkürü biraz uzatabilmek ve daha derinine girebilmek için o eserden suret verme delilini seyredebiliriz. O zaman bizim bugünlük ödevimiz burada okuduğumuz hakikatler. Kainat Allah'a isnat edildiğinde izah çok kolaydır. Allah inkar edildiğinde, tabiat yaptı denildiğinde neyi kabul etmek lazım? İnşallah bugünümüzü bu delili tefekkür etmek ile geçirelim. Rabbimiz derslerimizden bereketi, feyzi kaldırmasın. İmanımızı taklitten tahkike çıkartmak hususunda bizlere himmette, ihsanda bulunsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ya Rabbi takabben minna bihumetil Fatiha.